Merhaba, Çekme Kasete hoş geldiniz. İyi haftalar hepinize. Ben Çetin Cem Yılmaz. Farklı Kaydette popüler kültür podcast'te Çekme Kasetle karşınızdayım. Genelde yılın ilk ayları hep böyle ödül törenlerinin işte kritikleri falan filanla geçiyor. Tahminler, şunlar, bunlar. Biraz şöyle kendine has gündemiyle ilerleyen bir Çekme Kaset yapmayı da özlemişim açıkçası. Ne zamandır da bekliyordum. İşte Grammy'ler, Emmy'ler, Altın Küreler, Oscar'lar falan derken şu en azından kendi gündemimizi konuşabileceğimiz bir şeyler olacak. Albümlerden, filmlerden bahsedeceğiz diyecektim ama popüler kültür gündemi de şu anda her yerde olduğu gibi koronavirüs üzerine şekillenmekte. Biraz bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Çok iç açıcı konular olmadığını biliyorum ama ne yapalım, işte şu anda gündem bu. Buradan ilerlememiz isabetli olur çünkü popüler kültürde her alanda olduğu gibi koronavirüsten etkilenmiş durumda. Ama onun dışında da yılın ilk iki, hatta 2,5 ayı diyebiliriz, yani yaklaşık 10 haftası falan geride kaldı. İyi albümler var, konuşmak istediğim albümler var, onun üzerine bir laflarız. Hangi albümler şu ana kadar kulağımızdan gidip gönül telimizi titretti, hangi albümler biraz hayal kırıklığı yarattı falan filan, oradan devam ederiz. Çok böyle uzatmadan kompakt bir bölüm olarak toparlarız diye tahmin ediyorum. Evet, her yerde olduğu gibi popüler kültür alanında da, işte sporda da, ne bileyim siyasette de falan filan, her alanda koronavirüs gündemiyle baş başayız. Hepimizin hayatını böyle birebir olarak etkilemesi de, yani etkiliyor tabii ki de, hani etkilese de etkilemese de en azından hepimizi tedirgin eden bir mevzu. Fakat bu işin bir de normalde tahmin etmediğimiz, ya o da olmaz herhalde dediğimiz bazı organizasyonları falan filan pıtır pıtır etkilemesi gerçeği söz konusu. Sanki spor dünyası bu işte çok daha proaktif davrandı gibi görünüyor. Şu anda NBA'de bile maçları seyircisiz oynanması gündemde. İtalya tabii ki krizden en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Onlar da maçları seyircisiz oynamaya başladılar bile. Bu iş Avrupa Şampiyonası'na, olimpiyatlara gider mi diye tartışılmaya başlandı ki gidebilir, ikisi içerisinde. Durum böyle görünüyor. Kültür sanat alanında da büyük film festivalleri bu işten çok etkilenecek gibi. Berlin yapıldı, sırasını savdı ama Almanya krizden, yani salgından etkilenen ülkelerden bir tanesi. Ama bir şekilde bunu yaptılar. Etkileri ne olacak? Tabii ki bunu ölçmemiz mümkün değil ama bundan sonrası için Fransa'da Gözler Cannes Film Festivali'ne çevrildi. Bazı işte yazarlar, dağıtımcılar böyle kaygılarını belirttiler. Ama şey olur mu? Henüz belli değil. Cannes işte gelişmeleri inceliyoruz ama henüz bir şey yok dedi. Tamam, orası öyle. Eyvallah. Diğer taraftan en büyük iptaller genelde şu ana kadar Amerika tarafında gerçekleşmekte. Kültür sanat anlamında dersek, South by Southwest her sene Mart'ta Texas'ın Austin şehrinde gerçekleşen müzik ve sinema ve teknoloji festivali, etkinliği diyelim. Her sene yeni grupların, yeni teknoloji trendlerinin boy gösterdiği çok özel bir şenliktir, festivaldir. Hep böyle hiç gitmememe rağmen hep kafamın bir yerinde keşke gitsem, görsem dediğim bir etkinliktir. Bu sene 30 yıl sonra ilk defa yapılmayacağı açıklandı ki ona gelen süreç de ilginçti çünkü işte Facebook, Twitter, Netflix yavaş yavaş hepsi açıklamalar yapıp biz temsilcilerimizi göndermeme kararı aldık falan filan diye yavaş yavaş etkinlikten çekiliyordu. Dolayısıyla en sonunda hiç yapmama kararı aldılar. Bu çarpıcıydı şüphesiz. Şu anda Coachella'nın yapılmama ihtimali söz konusu ki Coachella hani bu işlerin en büyüklerinden bir tanesi. Yani Coachella yapılmazsa çok büyük ihtimalle pek çok festivalin yapılmadığını da görebiliriz ki Coachella Valley'de gerçekleşen Indian Wells tenis turnuvasında tam benim bu kaydı yaptığım dakikalarda yaptığı bir açıklamayla iptal edildi. Bu da çok çarpıcı. Dünyanın hani Grand Slam olmayan en büyük tenis organizasyonlarından bir tanesi. Hatta hani 5. Grand Slam diyebileceğimiz büyüklükte bir etkinlik. Dolayısıyla onun 2 hafta kala ertelenmesi, daha doğrusu iptal edilmesi çok çok çarpıcı. Bundan sonra önümüzdeki hani bahar ayları oldukça bu anlamda hareketli geçebilir. Buna işte dediğim gibi kan da katılabilir. Euro 2020'nin bile iptal edildiğini görebiliriz. Oldukça hareketli olacağı görünüyor. Diğer taraftan pek çok grup Asya turnelerini iptal etti. Avril Lavigne, The National, Green Day, BTS de bildiğiniz gibi K-pop'un en büyük grubu diyebileceğimiz BTS de Kore'de yaptığı 3 ya da 4 ayaklı bir stadyum konserleri serisini tamamen iptal etti. Dolayısıyla her sanatçının planlamasını ve programlamasını çok etkileyen bir durum. Tabii ki bütün dünya hani bu krizden etkilenirken sanatın etkilenmemesi mümkün olmazdı. Ve bunu da her gün yeni gelişmelerle görmekteyiz işte. Mesela James Bond en yeni filmi de Kasım'a ertelendi. Bu hani arada çıkıp sıralarını savsalar daha mı iyi olurdu bilmiyorum ama açıkçası biraz bir anlamda öngörülü de olmuş gibi görünüyor. Ha, Kasım'da biraz film gişe anlamında çok büyük ağır toplarla yarışmak zorunda kalacak. Hani gişe filmleri için daha uygun bir aydı bu ama şu anda kimsenin sinemaya gidecek hali yok. Özellikle Çin gibi pek çok Amerikan filmi için en büyük pazar diyebileceğimiz pazarda insanların sinemaya gitmediğini, binlerce sinemanın Çin'de kapandığını falan düşünürsek dolayısıyla bu ticari olarak da dikkat çekici bir karar. Bunun hafif hafif Türkiye'de birazcık ayağa kalkmaya başlayan canlı müzik sahnesi için etkileri nasıl olur? Şimdiden öngörmek çok kolay değil. Ben biraz tabii ki uzaktan takip ediyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Sonar Festival vardı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde. Hafta sonu oldukça iyi geçmiş görünüyor takip edebildiğim kadarıyla. Fakat açılış gecesine çalacak olan Paul Kalkbrenner, Berlinli ünlü DJ. Yine tamamen koronavirüs üzerinden kendi turnesini askıya alması falan filan gibi sebeplerle gelmedi ve çalmadı. Şimdi bundan sonra sanatçılar için bu yeni normal mi olacak? En azından bu bir seneyi biraz askıya mı alacaklar? Enteresan görünüyor. İzlemeye, takip etmeye değer olacak şüphesiz. Hani tabii ki dediğim gibi hani böyle derdini falan filan denebilecek bir durum olabilir. Haklısınız tabii ki herkesin problemi ayrı ama şimdi çok da olağan zamanlardan geçmediğimiz için bunlardan bir bahsetme ihtiyacı hissettim. Özellikle South by Southwest'in iptali indie müzik camiası için çok önemli. Bu hani büyük gruplar bir şekilde kendini kotar. Hani Avril Lavigne ya da Green Day bir turneye çıkmazsa çok sorun olmaz ama South by Southwest pek çok bağımsız sanatçı için kendilerini gösterebilecekleri çok çok önemli bir mecra. Çünkü bütün işte plak şirketlerinin, müzik yazarlarının, radyo programcılarının olduğu bir yer. Dolayısıyla o sahneye çıkmak ve kendini göstermek çok çok değerli. Hani Coachella'da iptal olduğunda sektörde mutlaka büyük bir etkisi olacaktır ama bağımsız müzisyenler için ya daha doğrusu Coachella'ya çıkan sanatçılar büyük isimler. Genelde daha hani belli bir bağ işte sektöre ayakta duran belli bir büyüklüğü olan isimler. Fakat South by Southwest'in iptali demek pek çok bağımsız sanatçı için belki de hani hayatının fırsatının taca çıkması demek. Ha, tabii ki hani hayat sürprizler de olur, bir kapı kapanır başka bir kapı açılır falan filan. Bu gibi hikayelerde her zaman ola gelmiştir ama şüphesiz o seneyi ve o sene çalacak grupların pek çoğunu etkilediği bir gerçek. Gruplar demiştik, birazcık da müzik tarafından devam edelim isterim. Yavaş yavaş ısınıyor diyebiliriz. Genelde sinema camiasında olduğu gibi müzik camiasında da iyi albümler biraz daha sanki yılın sonlarına doğru falan kalır. Ama bu sene şimdiden ilk 3 ayda bayağı ağır top çıktı. Grimes, Tame Impala en öne çıkanlar gibi görünüyor açıkçası. En azından biraz daha indie camiasını. Ha, Grimes'ı ne kadar artık indie sayabiliriz bunu da tartışabiliriz falan filan ama Tame Impala'dan başlayalım. The Slow Rush grubun uzun bir aradan sonra çıkarttığı ilk albüm, özellikle 2015'in Currents albümü grubu böyle bayağı üst seviyeye çıkartmıştı. Hem özellikle demeyeyim de işte Lonerism ve Currents'ta grup gerçekten indie camianın en büyük gruplarından bir tanesi haline gelmişti. Kevin Parker da hani grubun kafa adamı, neredeyse artık tek kişilik proje görüntüsü veriyor. İlk yıllarda böyle değildi ama şu an baktığınızda tüm fotoğraflarda tek başına, işte röportajları kendi başına veriyor falan filan. Tame Impala'nın zaten artık tek kişilik bir grup hüviyetinde göründüğünü çok da tartışmıyoruz. İşte yaklaşık 5 yıllık bir aradan sonra The Slow Rush geldi. Bu grubun tamamen sanki işte o psychedelic rock'tan işte pop diyelim kabaca, çok hani çok kabaca, çok genel hatlarla diyebiliriz, dönüşümünü tamamladığı bir albüm gibi görünüyor. Biraz da işte 2010'ların chill wave'ini anımsatan, hani Toro y Moi ya da Washed Out falan filan tarzında bir müziğe evrildiğini görüyoruz. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Biraz bu albümde hani bir sivri bir tarafın olmaması, bir aciliyetin hissedilmemesi biraz bana çok battı diyebilirim. Hani bir arka plan müziği haline gelmiş sanki Tame Impala. Müziğinde o yırtık taraf yok. Ve sanki gece boyunca çalsa ya bu şarkı güzelmiş demezsiniz. Ha bu şarkı kötüymüş de demezsiniz ama bir partide arkada çalar. Yazın sanki o açık hava partilerinde, barbekülerde falan filan arkadaşların toplandığı biraz içilen içilen falan filan ortamlarda gider döner. Ama bir durup da tekrar da dinler misiniz ya da tekrar bu takılır mısınız falan filan, bu biraz zor sanki. Yani açıkçası o anlamda beni biraz hayal kırıklığına uğrattı demeyeyim ama şimdi özellikle Temin Pala'nın çok böyle koyu koyu fanlarından bir tanesi olmadım. Hep sevmişimdir ama keyifli bir grup olarak görürüm ve özellikle işte Let It Happen falan gibi epik şarkılarını da her zaman takdir etmişimdir. Çok çok değerlidir bazı şarkıları. Fakat yavaş yavaş müziğini hani şu anlamda yumuşatarak getirdiği nokta, sadece sound anlamındaki yumuşaklıktan bahsetmiyorum bu arada. Hani bir anlamda sivri uçların iyice yuvarlatıldığı ve hani arayışlardan falan tamamen uzaklaştığı bir hale evrildi. Bu da beni biraz açıkçası hani üzmeye, hayal kırıklığına uğratmaya başlıyor. Yine güzel şarkılar yok mu? Var. Posthumous Forgiveness biraz grubun ilk albümlerindeki psychedelic havalara yakın duran bir kayıt. Borderline güzel bir albüm ki, güzel bir parça ki zaten bunları da geçen sene yavaş yavaş vermişlerdi. Ha, dinledikçe yavaş yavaş tekrara dayalı, biraz fazla pürüzsüz görünen şarkılar arasındaki o sound arasındaki detaylar biraz daha fazla dikkatinizi çekmeye başlıyor. Doğru. Albüme zaman verdikçe birazcık daha fazla sizde iz bırakmaya başlıyor. Bunlara kesinlikle katılıyorum. Ama totalde sanki bir amaçsızlık, bir hedefsizlik söz konusu olmuş gibi bir hissiyat verdi bana Tame Impala'nın bu albümü. Yine de albümün sürekli olarak bir zaman konusuna kafayı takmış olması, hem sözlerde hem kapak içerisindeki hikayede anlattıkları falan. Bu arada albümün bir kapağı var. Şimdi artık pek çoğunuzun bir albümü dinlerken kapağına falan bakmadığını biliyorum. Ben de bakmıyorum zaten ne zamandır. Ama bu albüm tesadüfen, daha doğrusu tesadüfen değil de bu yaz Haziran başında Toronto'ya konsere geliyor Tame Impala. Dolayısıyla konsere bilet aldım ve konsere bilet alanlara albüm CD'sini hediye ediyorlar. Bence ben de şöyle CD'yi şöyle bir aldım, inceledim falan filan. Albümün içine takvim şeklinde tasarlamışlar. 1992'nin takvimi. 1992'nin de tabii 2020 ile aynı gibi aslında. Çünkü o da orada da Şubat ayı 29 çekiyor ve günler birbirine denk geliyor. Bazı işte paketlerde albümü alanlara o yılın takvimini falan filan da vermiş, hatta böyle işte şekilli paketlemeler gibi kafaları da girilmiş. Ama zaten sürekli sözlerde one more time, one more hour, Another Year falan filan diye sürekli Another Year diye bir şarkı yok yani, nereden uydurdum şimdi? Lost in Yesterday, Tomorrow's Dust falan, bütün şarkıların zaten hani zaman olayına kafayı takmışlığı var. Bu anlamda bir konsept albüm gibi duruyor. Ha şimdi böyle sürekli bir negatif negatif konuştum ve sonunda da pozitif bir yere bağlıyorum gibi. Hani biraz arkada çalsın müziği haline gelmiş gibi görünüyor. Tame Impala büyüklüğünde bir grup olmasa eyvallah derdim ama bu anlamda birazcık hayal kırıklığına uğratmadı değil. Ama dediğim gibi hala dikkat eder 3-4 tane şarkısı olduğunu da söylemem gerekiyor daha doğrusu. Hani bütün şarkılar belli bir seviyenin en azından tekrar tekrar takılınabilecek bir iki tane şarkı var. Ama o şarkılar işte Feels Like We're Only Going Backwards ya da Let It Happen büyüklüğünde mi? Değil. Dolayısıyla 5 yıl beklemeye değdi dedirten bir albüm olmuş mu? Bence olmamış. Bunu da söylemem gerekiyor. Yine 4 yıl beklediğimize değip değmediği tartışmalı olan bir başka albümde Grimes'dan Misanthropocene. Grimes 2016 yılındaki Art Angels albümüyle gerçekten başka bir seviyeye çıkmıştı ve çok uzun zamandır da bu albüm böyle hani tease ediyor. Yani insanları işte çok yakında falan filan diye beklentiler uyandırıyor. Yıllardır da bekleniyor. Sonra bu yılın başına geldi bu albüm. Kendisi bilindiği üzere bir süredir Elon Musk'la birlikte ve şu anda da hamile. Hani özellikle bir Kanadalı sanatçının ilişkisi üzerine anlatmak falan filan doğru değil zaten. Ama zaten bunu o yüzden vermedim. Ama kendisinin annelik üzerine yazdıkları ve anlattıkları ilgi çekici olduğu için bu detayı vermekte fayda var. Hem annelik ve diğer taraftan da küresel ısınma üzerine bir albüm olduğunu söylüyor kendisi. Şöyle ki küresel ısınma üzerine bir eğlenceli bir distopya olduğunu ifade ediyor. Ve küresel ısınma iyidir falan diye posterlerle işte Kuzey Amerika'yı kapladılar. Tabii ki bu da bir yandan da oldukça tepki de çekti. Yani tamam bir sanatçı bir şeyi parodize edebilir. Jojo Rabbit'te işte Hitler'in bir eğlenceli bir figüre dönüştürüldüğünü gördük. Eğlenceli derken hani acınası, patetik anlamda bir eğlenceli, hani gülünç bir figüre dönüştüğünü gördük. Her konunun şakası yapılabilir mi? Doğru yapılabilir. Grimes de bu anlamda küresel ısınmanın, işte insanlığın yok oluşunun, dünyanın sonunun gelişinin bir parodisini yapmaya çalışıyor. En azından sözel düzlemde. Diğer taraftan da bir feminist olarak annelik duygusuyla hesaplaşıyor. Bazen bazı yaptığı açıklamalar oldukça çarpıcı. Yani bir insanın, bir kadının kendi başına var olmaya çalışırken bir annelik kararı almasını ve aynı zamanda dolayısıyla bir erkeğe, en azından başka bir hayata daha doğrusu bağımlı hale gelmesinin yarattığı o ikilemi, açmazı anlatıyor. Bu bir anlamda çarpıcı. İşte kendisinin bir multimilyoner insanla evlenmiş olmasının da bir başka bir kafa açıcı tarafı var. Yani sen küresel ısınmayla dalga geçiyorsun, güzel tamam. Elon Musk'la beraber Mars'a kaçacaksın çünkü, ama biz burada kalacağız gibi bir alaycı yaklaşımla da kendisinin müziğini inceleyebiliriz. Ha, bütün bunların ötesinde illa şey mi yapmamız lazım? Bütün bu konsepti, kendisinin kim olduğunu, duruşunu, hayatını falan filan mı incelememiz lazım? Hayır. Kendisini bonsaili bir tane sanatçı olarak düşünüp müziğini öyle dinleyebiliriz. Bu anlamda müziği kendisinin son yıllarda 2010'lar boyunca yaptığı en az ilgi çekici albüm açıkçası. Yani bunu da üzülerek söylüyorum. Çünkü 2012'nin Visions'ı ve 2016'nın Art Angels'ı oldukça güzel albümlerdi. Visions biraz daha hani synth pop'tan beslenen, daha kendi içinde ama oldukça akıcı melodilerle insanı sarmalayan güzel bir müzikti. Art Angels çok agresif. Hem çok heyecanlı, dışa dönük, birazcık hani kabuğunu sürekli kırmaya çalışan bir albümdü. Misanthropy Posse'inde açıkçası oldukça bir içe dönüklük var. Ama bu insanı hani yine benzer şekilde müzikte bir heyecansızlık göze çarpıyor. Yani ben bir sanatçının küresel ısınmayla dalga geçeceğim, küresel ısınmanın iyi taraflarını göstermeye çalışıyorum demesi hani bir yandan bana tabii ki hadi oradan dedirtiyor ama bir yandan da eğer bu iddianın altını doldurursa hoşuma gider. Ama bu iddianın altını doldurmakla yakından uzaktan alakası olmayan bir albüm. Ve dediğim gibi müzikteki heyecansızlık da biraz yıpratıyor. Geçtiğimiz senelerde paylaştığı We Appreciate Power biraz daha mesela Art Angels çizgisine yakın, daha hani endüstriyel, daha sert vurucuydu. Bu müzik yani Grimes'dan hani duymayı daha çok sevdiğim müzik sanırım o. Bu çok aşırı chill, çok sakin, neredeyse ambient'a yaklaşan müzikler. Şüphesiz güzel. Kendisinin çok çok özel bir yeteneği var ve çok çok güzel de bir sesi var. Yani her şeyi iyi kurtarabiliyor. Ama Art Angels gibi bir yerde çıktığı seviyeden sonra bu 4 yıl bekleyip buraya gelmesi açıkçası çok çok heyecan verici bir durum değil. Herhalde Temin Pala için söylediklerimle benzer şekilde biraz çevirip Grimes için de söylüyor gibiyim ki işte sanatçılar çok uzun süre bekletip çok farklı ya da çok sıra dışı bir şey yapmayınca herhalde bir hayal kırıklığı olmuyor değil. Buradan belki bir başka Kanadalı sanatçıya topu atabilirim. Caribou. Kendisini ta Manitoba dönemlerinden beri sever sayarız. O da 5 yıl aradan sonra kariyerin hatta en başarılı albümlerini yaptıktan sonra hem ticari olarak hem de eleştirel olarak 5 yıl aradan sonra yeni bir kayıt yaptı. Hem 2010'lar boyunca Swim olsun, Our Love olsun her işiyle bir üste çıkan, oldukça da büyüyen bir müzisyendi Caribou. 2020'ye Suddenly düştü. Tam o da 5 yıl aradan sonra geri döndü ve onun müziğinde birkaç farklılık var. Şimdi nasıl farklılıklar var? Caribou'nun müziğini biliyorsanız daha önce kullandığı vokaller hani vokallemeye şahit isteyen cinsten işlerdi. Biraz daha müziğine yani dünya dışı bir tarz katıyordu. Birazcık daha varla yok arası seslerle örülüydü onun o zaman kurduğu vokaller. Şu anda bizzat sözlerle hatta pek çoğunda kendisi söyleyerek müziğini kuruyor. Bunu zamanında Moby'de yapmıştı belki hatırlarsınız. Hani bir yerden sonra şarkı söylemeye başlamıştı ve müziğini bayağı değiştirmişti. Caribou da benzer şekilde ilerliyor. Müziğini gerçekten kökten değiştiren bir hamle bu. Ama hem o sıcaklık, insancıllık veriyor hem de aynı zamanda müziğindeki özgün tınıları da korumuş oluyor. Bu albüme gelirken kendisi hayatı tabii ki çok önemli değişimler yaşamış bir tane çocuğu olmuş ki o çocuk hatta böyle arabada doğmuş falan filan. Pek çok hayatsal değişim yaşamış, ailesinde kayıplar olmuş falan filan ama müziğinde ilk defa hani kendi sözlerini yazıp bunu da kendisi söyleyerek farklı bir ifade biçimi bulmuş. Bir sanatçı için en değerli şey bu zaten. Yani sanat dediğiniz şey zaten kendini ifade etmekten ibaret. Dolayısıyla bütün yaşadıklarını anlatma yolu olarak bunu yapması ve bütün bu anlamda sanatını değiştiriyor olması oldukça etkileyici. Kendisinin iyi albümlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hem rengini koruduğu hem de yeni ifade biçimleri bulduğu ve sürekli de yakalayıcı şarkılarla dolu, insanı yakalayan yaratıcı melodilerle dolu bir albüm olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde hep uzun aralar veren sanatçılardan bahsettik. Bunlardan bir tanesi de Best Coast. Adının çağrıştırdığı üzere Batı yakasından gelen ve hep o yakanın güneşli, insana moral veren, pozitif havalarını müziğinde yansıtan bir gruptur Best Coast. Bethany Cosentino'nun grubu aslında. Benim için özellikle The Only Place ve Feeling Okay çok değerli parçalardır. Yani The Only Place hem albüm olarak çok sevmiştim hem de o albümün açılış şarkısı The Only Place benim için her zaman çok özeldir. Çok böyle mutsuz hissettiğimde, dibe vurduğumda falan dinlediğim bir şarkıdır. O şarkıdaki hem yaşadığı yeri sevme duygusu, bir yerle çok aidiyet hissetme, hiç gitmek istememe falan hisleri benim hep çok özendiğim hislerdi açıkçası. Hep dinleyip dinleyip şarkı çok mutlu olmasına rağmen hem çok sevinirdim hem de biraz da üzülürdüm açıkçası. Hani yaşadığım yeri o kadar da sevemediğim için falan filan. Hep çünkü başka bir yerde olmayı hayal ettiğim için falan. Açıkçası tüm albümlerinde arada hüzünlü de olsa o tatlılığı, hani haliyle mutlu olmayı bilen, insana pozitif duygular aşılayan müziğini severim. Yani genel olarak Best Ghost budur zaten. Ve şimdi yeni albüm Always Tomorrow'da aynı izlekleri sürdürüyor. Hani birazcık 1980'lerin jangle pop tarzı, birazcık da işte hala hep sevdiğimiz klasik indie rock müziğinin esintileri var. Birkaç şarkıda biraz daha Fleetwood Mac'e benzemişler. Artık o da günümüzün yavaş yavaş artan trendlerinden bir tanesi. Haim sonrası artık günümüzde daha çok grup Fleetwood Mac etkinliklerini ortaya sürüyor. Onlar da yakıştırmışlar. Güzel de olmuş. Best Coast açıkçası herhalde sevenlerin sevdiği, sevmeyenlerin hani hiç radarına girmediği, çok mutlu bulduğu gruplardan bir tanesi olabilir. Benim böyle hani comfort food denen bir şey vardır. Rahatlamak için yersiniz bir yemeği. Yani ne yapsanız bir şey yemek istemezsiniz mesela. Canınız bir şey istemiyordur ama her zaman gidebileceğiniz o B planı vardır yani ya, sabit. Ne zaman olursa olsun. Çok canınız hiçbir şey çekmese de ya da böyle hasta da olsanız, midenizde bulansa yiyebileceğiniz bir yemek vardır. Ve o size iyi hissettirir falan. İşte o benim için Best Coast biraz o gruplardan bir tanesi. Dolayısıyla yeni albümlerinin de başarılı olmasına oldukça sevindim. Hani kıvamı bozmayan, çok böyle aşırı uçlara gitmesine gerek yok. Ama hani illa Tame Impala'yı eleştirme sebeplerimden bir tanesinde bahsettiğim şey maceracı olmamalarıydı. Doğru. Ama yaptığınız şeyi hala çok iyi yapıyorsanız orada bir problem yok bence. İşte Tame Impala'da beni bozan şey hani biraz kendilerinin taklidi, karbon kopyası haline dönüşmeleriydi. Ha, Best Coast'ta da çok farklı bir şey üretmiyorlar ama şarkıların melodileri hala çok şeker gibi, çok tatlı, dolayısıyla bunu duymak hep keyif veriyor insana. Bir diğer albümde Color Theory. 2018'de Clean isimli ilk albümüyle çok sevdiğim Sucker Mummy'nin yeni kaydı. Daha önce çıkarttığı bazı albümler de var aslında ama self-released albümler bunlar. Hani kendi kendine yayınladığı, işte herhalde Bandcamp'ten falan filan saldığı albümler. Clean tamamen hani 20'li yaşların başındaki o kalp kırıklıkları, hatta onların sonları bile olabilir. O kadar gençti çünkü. İşte kalp kırıklıkları, hayal kırıklığı, kendini arama falan, yüzleşme gibi ilişkiler falan filan üzerine çok doğrudan gözlemler içeren sözlerle bezeli iyi bir şarkıcı, şarkı yazarı albümü ama bir rock grubu formülünde, ama aslında bir kişinin ön planda olduğu bir müzikten bahsediyoruz. Sucker Mummy bu sefer bu albümde onu bir tık hatta öne de çıkartmayı başarmış. Çok daha özgüvenli bir albüm yapmış. Ve hani parçaların süreleri birazcık daha uzun, birazcık daha sözlerde daha cesur temalara giriyor. Özelinde biraz 90'lar başının indie rock havaları, biraz Les Fair, hatta belki biraz Alanis Morissette falan var. Ki Sucker Mummy'nin, ki şu anda kendi gerçek adını hatırlamıyorum, oluşturan, grubu oluşturan şarkı yazarının, fakat hani muhtemelen Liz Phair'in ilk albümü çıktığında kendisi daha doğmamıştı. 23 20'lerde olduğunu düşünürsek, evet, Exile in Guyville ya da Jagged Little Pill çıktığında hanım kızımız henüz hayatta değildi. Yine de yaptığı müzikte o dönemlere bir öykünme var gibi görünüyor. oldukça keyifli bir albüm olduğunu düşünüyorum. Bir de Ocak ayında çıkmış olan ama o zamanlarda podcast'te bir türlü fırsat veremediğim bir albüm daha var. Mac Miller'ın Circles'ı. Bahsetmeden geçmek istemedim. Mac Miller bildiğiniz gibi 2018 yılında Swimming albümünün yayınlanmasından sonraki günlerde hayatını kaybetmişti. Geride bıraktığı bazı kayıtların o sırada beraber albüm üzerine çalıştığı prodüktör John Bryan tarafından toparlanması ile oluşan son albüm. Gerçi ne kadar son olacak onu bilmiyoruz ama Circles yayınlandı. Çünkü pek çok sanatçının hani sağda solda kalan kayıtları falan filan daha sonra gün yüzüne çıkar. Prince'de, David Bowie'de görüyoruz falan. Tupac'ın hala yeni tırnak içinde yeni albümleri çıkıp duruyor yani. Daha ne kadar kıyıda köşede kalmış kayda varsa çıkıyor. Ama hali hazırda Mac Miller'ın bir proje olarak düşündüğü, üzerine çalışmaya başladığı falan filan son albümü bu. Swimming'de biraz hissettirmeye başladığı rap sınırlarından çıkma, daha doğrusu hip hop sınırlarından çıkma tarzını bayağı ilerlettiği ve insanın bayağı kalbini kıran bir albüm olmuş Circles. Tabii ki her ölüm erken ölümdür ama Mac Miller'ın ne kadar aslında üretebileceği, ne kadar daha fazla önerebileceği, ne kadar çok şey olduğunu gösteren bir kayıt bu. Hani rap dışında da neredeyse aslında totalde bir blues albümü diyebiliriz buna. Yani bana o hissi verdi. Evet, hala bazı şarkılarda rap yapıyor, bazı şarkılar rock. Müzik, kalp palet oldukça zengin falan ama totalde verdiği his o blues gibi. Çünkü bir hikaye anlatımı var. Çoğu zaman da arkada ilerleyen bir arpej var. Bir müzik arpeji var, gitar arpeji var. Bu anlamda insanın hem dinlerken hüzünlendiren hem de keşke dedirten bir albüm. John Bryan da 2000'lerde oldukça özel bir çıkış yapmıştı. Hem işte Beck albümleri, film müzikleri başta Eternal Sunshine of the Spotless Mind olmak üzere pek çok kaydıyla o dönemin en önemli prodüktörlerinden bir tanesi olmuştu. Bir süredir bu kıvamda, bu büyüklükte bir albüme imza attığını hatırlamıyoruz ama 2020'nin en değerli albümlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum Circles'ın. Onun da prodüktör olarak Mac Miller'la başladığı işi yarım bırakmaması, daha doğrusu o işi tamam yarım Mac Miller'ın yarım bıraktığı işi tamamlaması çok heyecan verici ki kendisinin de yaptığı bir röportaj var Vulture'da, onu da okumanızı öneririm. Çok fazla saygı duruşunda bulunuyor Mac Miller hep. Hani bu işin çoğu oydu. Onun vizyonu, ben sadece tamamlamaya çalıştım falan diye tüm krediyi ona vermeye çalışıyor ki haklıdır, doğru tabii ki Mac Miller'ın vizyonu burada kendisini gerçekleştirdiği, fakat bu işi tamamlamak için gösterdiği gayreti şüphesiz takdire değer. 2020'nin şu ana kadar en çarpıcı, en değerli albümlerinden bir tanesi herhalde de, şöyle bir listeme de bakıyorum, en değerli şu ana kadar ilk 3 ay itibariyle en güzel albümü olduğunu düşünüyorum. Biraz dağınık bir çekme kasetti. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar daha iç açıcı, daha güzel haberlerle, daha iyi filmler, diziler ve müziklerle konuşabileceğimiz bir bölüm olur umarım. Hepinize iyi haftalar. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.